Ayrım 10.
Hainliği hiçbir zaman ispatlanamayacak olan Hayes'in kaçışı, İran'ın itibarına son darbeyi vuracaktır. Sonuçta kuzeydeki İRA, Belfast'ta örgütlenip merkezden uzaklaşacak, İngiltere'deki İRA ise bağlantılarını tamamen kaybedecektir. İrlanda Cumhuriyeti kurulur. Savaşın müttefiklerin lehine bitmesi İrlanda'yı uluslararası camiada yalnızlığa iter. İrlanda limanlarını kullanamamış olmak ise İngilizlerin, özellikle Başbakan Churchill'in fena halde canını sıkmıştır. Buna karşılık Kuzey İrlanda üzerine düşeni yapmış, 250 bin Amerikan askerine kucak açmış, Belfast ve Derry limanları önemli deniz üsleri olmuşlar. Sonuçsa Alman uçaklarının ağır can ve mal kaybına neden olacağı hava hücumları gerçekleşmiştir. Güneydeki çoğu İrlandalılar savaşın sonunu İngiliz bayrakları çekip İngiliz Milli Marşı'nı söyleyerek kutlarlar. Avrupa'da Alman faşizmine karşı savaşmış olan İrlandalı gençlerse Valera hükümetinin savaşa girmemesine ve limanlarını İngiliz donanmasına kapatmış olmasına içerlemişlerdir. Cumhuriyetçiler nazarında ise Valera, 16 yıllık iktidarında adanın bütünlüğünü sağlayamamış olmakla suçludur. Valera koltuğunu kaybeder. Yeni hükümet 1949'da Commonwealth'ten çıkar ve cumhuriyeti ilan eder. Serbest İrlanda gider, İrlanda Cumhuriyeti gelir. İngilizler her ne kadar Dünya Savaşı'ndan muzaffer çıktılarsa da savaş sonrası gelişmelerden endişelidirler. Uzak Doğu'da imparatorluk toprakları üzerinde baş gösteren komünist hareketlere karşı o bölgelerde tutulan ve terhisi geciktirilen 50 bin hava askeri isyan etmiştir. Hindistan bağımsızlık peşindedir. İrlanda'ya askeri müdahale söz konusu değildir. Onun yerine İngiliz parlamentosu aşırı bir tepki göstererek 1940 İrlanda Kanunu'nu geçirir, Belfast parlamentosunun rızası olmadan Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılamayacağını garantiler. Böylece Belfast hükümetine savaştaki yardımlarından dolayı teşekkür edilir, Dublin cezalandırılır. Öte yandan savaş sonrası sosyal politikalarını yürürlüğe sokan ve refah devletinin kapılarını açan Yeni İşçi Partisi hükümeti bu politikaları Kuzey İrlanda'ya da taşıyacak ve refahtan pay alma isteğiyle Belfast, Londra'ya olan bağlarını sıkılaştıracaktır. Dublin ise sosyal devleti anlamakta güçlük çekmektedir. Getirilen en ilerici kanun tasarısı annelere ve çocuklarına ücretsiz sağlık hizmeti önerendir. Bu bile içinde seks eğitimi ile ilgili maddeler taşıdığı için Katolik Kilisesi'nin tepkisiyle reddedilir. Dublin sanki Protestanlardaki Katolizm ve Vatikan korkusunun birleşmenin önündeki engellerden birisi olduğunu algılayamamaktadır. Bir süre sonra da Katolik Kilisesi'ne ve kamuoyuna şirin gözükmek sevdasına düşecek olan İRA'da sosyal devleti komünizmin bir yan ürünü ilan ederek karşısına alacaktır. İRA'nın kendisini toparlaması ve Ordu Konseyi'nin sağlıklı bir yapı içinde öz eleştiri yapması zaman alır. Asıl tartışma güneydeki tabanın kaybedilişi ve Dublin hükümetine karşı yürütülen askeri hareketlerin anlamsızlığı üzerinedir. 1949'da Ordu Konseyi, bugün de İRA iç tüzüğünde yer alan bir karar çıkararak İRA'nın güneydeki askeri faaliyetlerini durdurur. Askeri eğitimler en aza indirgenir. Eğitim anında ya da silah sevkiyatı sırasında yakalanan gönüllülere yalnızca işgalci İngiliz kuvvetlerine karşı silah kullanacaklarını beyan etme emri verilir. İrlanda Cumhuriyeti artık İran'ın hedefi değildir. Lider kadronun bunu taktiksel bir geri adım olarak algılamış olması muhtemeldir. İRA içindeki şahinler içinse bu yenilgiyi kabul etmektir. İRA bir süre için politik mücadelenin önemini kavramış gözükür. Sinn Féin ile olan ilişkiler sıkılaştırılır. Sinn Féin başkan yardımcısı kalabalıkların önünde şunları söyler. Cumhuriyetçi hareketin iki kolu vardır. Askeri kanat İrlanda Cumhuriyet Ordusu ve politik kanat Sinn Féin'dir. İkisinin de ayrı görevleri vardır. Son analizde bu görevler eşit derecede önemlidir. Bu zaten var olan bir gerçeğin saptanmasıdır. Aynı zamanda günümüzde de sorulan bir soruyu gündeme sokar. İRA mı Sinn Féin'i kontrol ediyor yoksa tam tersi mi? Sinn Féin için yeni bir tüzük yazılır. Amaç coğrafyası adanın tümü olan 1916 Paskalya Deklarasyonu doğrultusunda bir cumhuriyet olarak yinelenir. İlginç olan gelir dağılımı ve kaynakların kullanımı ile ilgili sosyalist söylem ve bunun Hristiyan prensipler üzerinde gerçekleştirileceği sözüdür. Sinn Féin Katolik Kilisesi'ne göz kırpmaktadır. İran'ın dışındaki cumhuriyetçilerin çıkardığı Birleşik İrlandalı gazetesi, İran'ın komünist eğilimli olduğunu ve kendisinin de antikomünist olduğunu iddia eder. 1950'li yıllara girilmektedir. Avrupa'da ve cumhuriyetçilerin para kaynağı ABD'de komünizm öcü olmaktadır. Cumhuriyetçiler ne olduklarını açıklamada güçlük çekerken, ne olmadıklarını açıklamada yine kiliseye yaranmak kaygısıyla komünizmi unutmazlar. Aynı gazete pasif direniş ve politik mücadele fikrine de karşıdır. Kuzeydeki oluşumu reddederek sınır ve gümrük binalarının uçurulmasını savunur. Bu görüşler kuzeyde sıkışmış kalmış olduklarını düşünen cumhuriyetçileri etkileyecektir. Kuzeydeki İRA yıllardır sessizdir. Silahlı gücünü arttırmak için polis karakollarını ve ordunun mühimmat depolarını basmak gibi birkaç eylemin dışında hareketsizdir. 1955 seçimlerinde Sinn Féin kuzeydeki Katolik oyların %56'sını alır. Londra parlamentosu içinde iki üyesini seçtirir. Sinn Féin Londra'nın ada üzerindeki hukukunu tanımadığı için bu üyeler zaten oturumlara katılmayacaklardır. Buna rağmen Londra mühimmat depolarına yapılan saldırılardan hüküm giymiş olduklarını bahane ederek bu iki milletvekilinin üyeliğini iptal eder. Sinn Féin Londra'yı Londra Sinn Féin'li milletvekillerini tanımamaktadır. Bu şartlar altında sosyalist söylemini en aza indirgemiş, Katolik cepheye kaymış ve işçi hareketleriyle ilgisini kesmiş olan Sinn Féin'in politik mücadelesi yetersiz kalmaktadır. Eylem yanlısı Şahinler 1956'da İRA'yı bir kez daha geleceği olmayan bir askeri alana itmeyi başarırlar. Sınır Savaşı. Hasat Operasyonu adı verilen bu seferki saldırı planı, güneyden sızan gerilla birliklerinin gerçekleştireceği sonu gelmez saldırılarla kuzeydeki hayatı felce uğratmayı hedefler. Devlet malına, iletişim hatlarına, yollara ve köprülere saldırılacaktır. İngiliz askerlerinin gittiği her barın ve dans salonunun bombalanması bile düşünülür. Gümrük binaları ve kanal kapıları uçurulur. Kuzeydeki Katolik halkın katılımıyla kurtarılmış bölgeler oluşturulacak, bu İngiliz ordusunun Katolik halka saldırısı ve Dublin hükümetinin kendi askeri birliklerini kuzeye göndermesiyle sonuçlanabilecektir. Ne var ki evdeki hesap yine çarşıya uymaz. Silah gücü sınırlı ve eğitimsiz İRA gönüllüleri beklenen başarıyı gösteremez. Baskınlara katılanların sayısı 150'yi geçmez. Hem Belfast yönetimi hem de 1957 seçimleriyle tekrar iktidara gelmiş Valera yönetimi, polisin ve yargının yetkisini, gücünü artıran kanunları çıkarmakta gecikmez. İRA yöneticileri ve gönüllüler sorgusuz sualsiz cezaevlerine doldurulur. Başarısızlığa mahkum sınır savaşı, İRA'nın var olan silah ve insan gücünü tüketir. Sinn Féin'in seçim sandığındaki gücünü yarıya düşürür. Sınırın iki tarafında ve İngiltere'deki İralı mahkumların sayısı katlanarak artar. Düşmana verilen tek zararsa güvenlik önlemlerinin arttırılması ve saldırılardan doğan zararı karşılamak için Londra'nın ayırdığı bütçenin astronomik rakamlara ulaşmasıdır. Cezaevlerinde ise ilginç gelişmeler olacaktır. En önemlisi İRA üyelerinin tutuklu Sovyet casusları, Nikos Samson gibi Kıbrıs'tan getirilmiş EOKA'lı tutuklu gerillalar ve komünist mahkumlarla tanışmasıdır. Bu, genç İRA üyelerinin gözlerini dünyanın diğer bölgelerine çevirmelerini sağlar. EOKA ile işbirliğine girilir. EOKA'lı gerillaların İrlanda'da eğitim görmeleri sağlanır. Cezaevlerinde geçirilen uzun geceler gelecek 10 yılda İRA'yı ele geçirecek solcu kadroyu yetiştirir. Uzun cezaevi geceleri savaş süresince yalnızca emirleri uygulamak durumunda olan ve üstlerini tanımayan gençlerin üst kadroların politik ve askeri alanlarda yetersizliklerini görüp eleştirmelerine de neden olur. Dışarıda ise bölünmeler yaşanır. Bir kısım üyeler sınır savaşını sürdürmeyi denerler. Seçimlerdeki gücü azalmış Sinn Féin, İRA'yı ve silahlı kadroların parti üzerindeki kontrolünü eleştirir. Başarısızlık Şubat 1962'de İran'ın yenilgiyi kabul ettiğinin işareti olan bir bildiriyi getirir. Direniş hareketinin liderliği British işgalini direniş kampanyasının durdurulmasını emretmiştir. Silahlar ve cephaneler gömülecek, gönüllüler geri çekilecektir. Bildiri yenilginin nedenini açıklamayı ihmal etmez. Bu noktaya gelinmesinin nedeni, dikkati kasıtlı olarak İrlanda halkının asıl sorunu olan İrlanda'nın bütünlüğü ve özgürlüğünden saptırılmış olan kamuoyudur. 1960'lı yıllar direnişin uyanışı. 1960'lı yıllar Birleşik Krallığın kalan kolonilerini elinden çıkarmak zorunda kaldığı yıllardır. 1947'de Hindistan, 1948'de Burma ve Seylan, Sri Lanka, 1957'de Malaya ve Gana bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bunları Nijerya, Uganda, Kenya gibi Afrika'daki koloniler takip ederler. Kıbrıs, Jamaika ve Guyana gibi yönetilmesi kolay gözüken ve stratejik değeri yüksek bölgelerse bazı ödünlerle imparatorluğun içinde tutulmaya çalışılır. Dünya süratle değişmektedir. Toplumlar sosyal ve ekonomik gelişimin değişik aşamalarını yaşamakta olmalarına rağmen birbirlerini etkilemektedirler. İletişim teknolojisindeki yenilikler toplumları birbirine yaklaştırır. 1951 Avrupa Kömür ve Çelik Birliği Avrupalı toplumları birbirlerine yaklaştırır. Kuzey İrlanda'daki iki toplumun ise birbirlerine yaklaşma diye bir sorunu yoktur. Eşitsizlik ve adaletsizlik diz boyudur. Belfast idaresi kurulduğundan bu yana protestan birlikçilerin kontrolündedir. Ekonomist John Stuart Mill'in Representative Government adlı kitabında konu edindiği sahte demokrasi Kuzey İrlanda kurulduğundan beri yürürlüktedir. Mill sanki kendi doğduğu topraklar üzerinde sahte demokrasinin uygulanacağını görmüştür. Demokrasinin genelde anlaşıldığı şekli olan sayısal çoğunluğun egemenliği fikrine bakın. Olasıdır ki iktidar bir grubun ya da sınıfın mülküne dönüşür. Düşünün ki çoğunluk beyaz, azınlık siyah ya da tam tersi. Olası mıdır ki çoğunluk azınlığa aynı eşitlikte adalet tanıyacaktır? Varsayalım çoğunluk Katolik, azınlık Protestan ya da tersi. Aynı tehlike olmayacak mı? Ya da çoğunluk İngiliz, azınlık İrlandalı ya da tersi. Aynı şeytanın varlığı büyük bir olasılık değil midir? Mill, çoğunluğun kendi çıkarlarını koruma güdüsüyle doğruyu ve adili ezebileceği temsili sistemlerin engellenmesini öneriyor, aksi takdirde oluşacak sahte demokrasiye dikkatleri çekiyordu. İngiliz aydınlanmacılığının öncüsü filozof John Locke'sa aynı endişeyi Mill'den önce Treaties of Government adlı kitabında dile getirmiş, hükümetin güçlü olan grubun egemenliğini eyleme dönüştürmek için kullanacağı bir mekanizma olmasının tehlikelerinden bahsetmiş, hükümetlerin zayıf bile olsalar diğer grupların rızası ile kurulmasını önermişti. Kuzey İrlanda'yı yöneten Belfast'taki Stormont Parlamentosu kurulduğundan beri sürekli olarak Protestan toplumu temsil eden birlikçi partilerin egemenliği altındaydı. Kuzey İrlanda, Mill ve Locke'u inceleyen doktora öğrencileri için ideal bir çalışma alanıydı. Katolikler çoğunlukta bulundukları Derry gibi vilayetlerde bile seçim bölgeleri ve seçim sisteminin azizliğine uğramaktadırlar. Devletin ve belediyelerin imkanları Katoliklere kapalıdır. Katoliklerin durumu Güney Afrika'daki siyahların durumundan farksızdır. Kuzey İrlanda'nın eski başbakanlarından Brooke yıllar sonra, "Eğer bir gün birlikçi yönetim son bulursa nerede yaşamak istersiniz?" sorusuna "Güney Afrika" diye cevap verecektir. Katolik toplum Milliyetçi Parti'ye ve Sinn Féin'e oy vermektedir. İki parti de Belfast'taki ve Londra'daki parlamentoları boykot etmektedir. Politik arenada yerini alamayan Katolik toplum şaşırtıcı bir şekilde kabuğuna çekilmiştir. Gençler göçü tercih etmektedir. Katoliklerin doğum oranı yüksek olmasına karşın genel nüfus içindeki oranları göçler nedeniyle %35'i aşmamaktadır. Küçük gruplar arada sırada çatışmalara girseler de bunlar organize olmayan ve politik yönü bulunmayan küçük çaplı isyanlar olarak kalmaktadır. Kanuna aykırı olduğu halde İrlanda Cumhuriyeti'nin üç renkli bayrağını asmak sık başvurulan bir direnme şeklidir. Hemen hemen tamamıyla protestanlardan oluşmuş polis gücünün yetkileri ise sınırsızdır. Özel yetki kanunu polise gelişi güzel arama tutuklama, yayın toplama, sokağa çıkma yasağı ilan etme, şahitleri göz altında tutma, tutukluları, avukatları ve akrabaları ile görüştürmeme gibi yetkiler vermektedir. Güney Afrika'nın Adalet Bakanı, "Bu kanunun bir maddesini bile bizim kanunun hepsiyle değiştirmeye razıyım" diyecek kadar bu yetkilere gıpta ile bakmaktadır. Protestan işçi sınıfı durumdan şikayetçi gözükmemektedir. Belfast parlamentosundaki işçi kökenli üyelerin oranı %2,5'tur. 1961'de tersanelerden 10 bin protestan işçi çıkarıldığında bile birlikçi yönetim işçilerden tepki görmez. Gemi inşa ve tekstil sanayilerindeki yorgun teknoloji, ekonominin rekabet şansını baltalamaktadır. Stalinist İRA ve İnsan Hakları Hareketi. İRA ise 60'lı yıllarda Stalinist bir kadronun kontrolü altındadır. Londra'daki Connolly Derneği'nde eğitim görmüş, Büyük Britanya Komünist Partisi ile ilişkileri olan bir grup İrlandalı, politik bir program arayan yeni lider Golding'in ve Stalinist kompütür bilimcisi Johnston'ın peşinde sınır savaşı sonrası öz eleştiri ve politika belirleme çalışmalarına başlarlar. Askeri değil, politik bir mücadele için teoriler hazırlanır. 1964'teki Sinn Féin'in kongresinde İran'ın Stalinist üst kadrosu, dönemin ve İrlanda'nın gerçeklerinden uzak ütopik bir programı partiye kabul ettirir. Programın ayakları yere basan yönü, Dublin, Belfast ve Londra parlamentolarının yasallığını tartışmayı sürdürürken, oturumlara katılanıp yaşamın her alanında verilecek politik mücadeleyi oralara da taşımayı önermesidir. Alt kadroların ellerindeki silahlar toplanıp merkezin kontrolünde stoklanır. Büyük bir kısmı Galler bölgesinde palazlanmakta olan Galli milliyetçi gruplara satılır. Amaç dar kadrolarla silahlı mücadele yerine insan hakları, işçi hakları, eşitlik, sosyal adalet gibi konularda ajitasyona gitmek ve başta işçi sınıfı olmak üzere yığınları politize etmektir. Geleneksel İngiliz düşmanlığı yerini ulusal ve uluslararası kapitalizm düşmanlığına bırakacaktır. Asıl sorunun adanın bölünmüşlüğü değil, milli gelirin haksız dağıtımı ve insan hakları ihlalleri olduğu vurgulanır. Stalin'in görüşlerinden yararlanılarak aşamalar teorisi hazırlanır. Bu teoriye göre İrlanda 3 aşamadan geçerek sosyalizme ulaşacaktır. Önce kuzeyde insan hakları üzerine ajitasyona gidilecek, işçi sınıfı içindeki sekteryan bölünme giderilecek ve kapitalist demokrasi kurulacaktır. Arkasından güneydeki ve kuzeydeki işçilerin birleşmesi sağlanacak ve üçüncü aşamada da işçi sınıfı adadaki kapitalist sistemi çökertecektir. Aşamalar teorisi son derece mekanik ve basittir. İki toplum arasındaki tarihsel şüpheyi, protestan toplumun isteklerini, kilisenin gücünü, İngiltere'ye kenetlenmiş burjuva sınıfını ve kuzeyde yeni oluşmuş olan katolik orta sınıfın taleplerini görmezden gelmektedir. Son aşamada kapitalist sistemi yıkmak için silah kullanılmayacaksa neyin kullanılacağı da belirtilmemektedir. Buna rağmen o güne kadar ideolojik bir yönü bulunmayan İRA için yüksek seviyede bir politik çalışmadır. İRA üyeleri toplumun ezildiği ve direniş gösterdiği her alanda, derneklerde ve sendikalarda yer almaya başlar. Dublin'in mimarisini korumak için gidilen örgütlenmelerde bile İRA kendini gösterir. İlham yalnızca Moskova'dan gelmez. ABD'de siyahların hakları için ayağa kalkmış yığınların örgütlendiği insan hakları hareketi de dikkatle incelenmektedir. İnsan hakları şampiyonu ve İrlanda asıllı Kennedy başkan seçilmiştir, 1963. Vatikan'daki papalık koltuğunda sosyal adalet ve eşitlik kelimelerini sıkça kullanan 13. John oturmaktadır. Londra'da ise İşçi Partisi iktidara gelir. Liderlerinden Callaghan, "Protestanlar ülkenin sahibi gibi davranmaktan vazgeçmelidirler" demektedir. Kuzeyde oluşmuş olan Katolik orta sınıfsa adanın bütünlüğünün sağlanmasından ziyade kuzeydeki iki toplum arasındaki eşitliğin sağlanmasının peşindedir. Protestan yönetimse huzursuzluğun kuzeyin ekonomisine balta vurduğunun farkındadır. 1965'te Belfast ve Dublin hükümetlerinin başbakanları buluşurlar. Katolik Milliyetçi Parti parlamentodaki yerini alır. Sinn Féin ise belediye meclislerine katılmayı kabul eder. Bütün bu yeni oluşumlar ve İran'ın halka dönük faaliyetleri meyvesini verir. Bugünkü İran'ın lider kadrosu bu dönemde politize olmuştur. Jerry Adams, İran'ın ne olduğunu bilmediği bir dönemde evsiz Katolik ailelerin boş belediye evlerine yerleştirilmelerini amaçlayan bir dernekte politik hayatına başlar. Televizyon haberciliği dünyayı küçültmüştür. Aynı zamanda dünyanın değişmekte olduğunu müjdeleyen iyimserliği de New York, Paris ve Londra'dan Belfast'a taşır. Jerry Adams bu iyimserliği yıllar sonra şöyle dile getirecektir. Devrim bizim çevremizde gerçekleşiyordu ve dünya tepki göstermeye başlıyordu. Adams TV'de Saigonlu bir Budist rahibin kendisini yakmasını izleyince kendini feda etme konusunda ders aldıklarını da yazacaktır. İnsan hakları hareketi John Baez'in We Shall Overcome ve Bobby Dylan'ın The Times Are A-Changing şarkısının peşinde binlerce genci yollara döker. İnsan Hakları Derneği'nin talepleri aşırı değildir. Bir iş adamı yerel seçimlerde 6 oy kullanabilirken, hiç oy hakkı olmayan vatandaşların bulunduğu bir ülkede seçim reformu istemek aşırılık olamaz. 1967 yılındaki yerel seçimlerde, Derry vilayetindeki yerel seçimlerde nüfusun %62'sini oluşturan Katolik toplum, 20 üyeden oluşan belediye meclisine yalnızca 8 üye sokabilmiştir. Seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesi, belediye evlerinin adil dağıtımı, polisin yetkilerinin kısılması gibi talepler de aşırı değildir. Aşırı talepleri olan örgütlenme üniversite öğrencilerinden gelir. Dünyanın dört bucağındaki diğer üniversitelerde olduğu gibi Belfast'ın üniversitelerinde de o dönemde dünyayı öğrencilerin değiştireceği genel kanısı hakimdir. Demokratik ve katılımcı bir yapısı olan halkın demokrasisi böyle bir kanıyla kurulur. Kısa zamanda anarşist bir ideoloji edinen, işçi köylü el ele sloganını kullanan, devrimi amaç edinen halkın demokrasisi, yöneten sınıfın olduğu kadar dönemin gelişmelerini aşamalar teorisinin birinci basamağı için yeterli gören İran'ın da tüylerini ürpertir. Bütün bu gelişmeler nedeniyle tüyleri diken diken olan kesimse Protestan birlikçiler ve Orange localarıdır.